Ayrım 13. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 191. Sıcağa rağmen kara pelerinine sıkça sarılmış, pelerinin kapşonunu da kaşlarına doğru çekmişti. Kapşonun ön tarafında gümüş bir haç parıldıyordu. Kara pelerinin uzun etekleri toprağa süpürüyordu. İnadı tutan merkebini yürütmeye çabalarken pelerin ayaklarına dolaştığı için az daha düşecekti. Kötü kötü küfretti. Küfür ağızdan çıkar çıkmaz da telaşla bakındı. İyi ki Meryem'in oğullarından kimseler yoktu. İnadı kırılmayan merkebin başında sopa kırmanın tam sırasıydı. Yürüsene pis hayvan. Elindeki bastonun topuz kısmını kafasına çaldı. Bir kere daha bakındı. Hele bu hareketinin görülmesini hiç istemiyordu. Şöhretine gölge düşerdi. Herkes dağ keşişinin hayvanları çok sevdiğine inanırdı. Hatta bütün hayvanların dilini anlayıp konuştuğu rivayet edilirdi. O da bu rivayetten alabildiğine faydalanır, civarda birisinin bulunduğunu sezerse onu fark etmemiş gibi yapıp kuşlarla, daha olmazsa merkebiyle konuşur gibi yapardı. Hakkındaki rivayetler bundan ibaret değildi. İnsanların ruhuna giren şeytanları kovduğu, hastalıkları iyi ettiği, her gece Hristiyan azizleriyle sohbete oturduğu da dillere destandı. Saf Hristiyanları kandırmak için bütün bunları kendisi uydurmuş, fakat zamanla o kadar dallanıp budaklanarak yayılmıştı ki, hani ise kendisi de inanmaya başlamıştı. Rolünü iyice benimsemişti. Bazen aylarca gözükmez, sonra birdenbire ortaya çıkar, ya Aziz Hristos'la dünya turuna çıktığını veya insanların geleceği hakkında Hazreti İsa ile uzun bir görüşme yaptığını iddia ederdi. 55 yaşlarında orta boylu, güçlü kuvvetli bir adamdı. Aslında bir cizvit papazıydı ama bunu bilen hemen hemen yoktu. Hatta mezhebi de bilinmezdi. Sorulduğunda müpem bir tavırla gülümser, mavi gözlerini semaya çevirip hepimiz İsa Efendimizin evlatlarıyız derdi. Dağ keşişi adıyla şöhret tutmuştu. Sırtına bağlı, kılıfında uyuyan şemşiri, kılıç, kara pelerini örttüğünden silah taşıdığı belli olmazdı. Silaha ihtiyacı olmadığını, çünkü kendisine ok ve kılıç işlemediğini söylerdi. Nasıl geçindiği ise büsbütün sırdı. Saf yürekli Hristiyanlara göre böylelerinin nasıl geçindiği sorulmazdı. Azizlerle bile konuşabilen bir keşiş yemeğe muhtaç olacak değildi ya, istediği an önünde krallara layık sofralar kurulurdu. Ancak topal notaras hiçbir zaman bu görüşü paylaşmıyordu. Çünkü dağ keşişi her gelişinde yemek ister, sofraya ne koysa silip süpürür de üstelik bir serçe kuşu kadar yedik diye geğirirdi. Dağ keşişini ilk fark eden hancı yamağı Tatyos haç çıkardı. Yine geliyor diye mırıldandı. Ey İsa Efendimiz, ey Meryem anamız, lütfen bizi koruyunuz. Nedense keşişten ürkerdi. İnsanın yüreğine işleyen bakışları onu her zaman rahatsız eder, gözlerinden kaçacak yer arardı. Topal notarassa keşişi sevmemekle birlikte bunu kendi kendine bile itiraftan korkar, kulağına gider de hanının üstüne şimşekler yağdırır diye korkardı. Hanının üstüne şimşekler yağdırması neyse ne, ama Katalon eşkıyasını başına musallat edebilirdi. Bir gelirlerse ne var ne yok alıp götürürler, en küçük bahanelerle insanın kellesini bile alırlardı. Bu yüzden dağ keşişinin bir dediğini iki etmemeye çalışırdı. Tatyos'un kalın sesi mutfağa velveleye verince ürktü. Geliyor usta! Yahni'yi tatmak için ağzına götürdüğü kaşık dudaklarının kıyısında kala kaldı. Gırtlağa sıkılmış kedi gibi ne miyavlıyorsun, bire delilerin yüz karası, kim geliyor bakalım? O geliyor usta, dağ keşişi, eşeğiyle birlikte geliyor yine, bedavadan yiyip içecek. Notaras dudaklarının kıyısında unuttuğu kaşığı hızla çekip Tatyos'un başına indirdi. Kapa çeneni, kapatmazsan kan pıhtılarıyla kapatırım alimallah. Geliyorsa hoş geldi, safa geldi. Keşiş demek ne demek bakalım? Hanımız bet bereket demek. Oh gelsin, gelirse ayağının uğruyla gelir, kim bilir gayipten nice haberler getiriyordur. Dur bre, soyu sopu ateşlere yanası, koca dağ keşişini birlikte karşılamamak olur mu? Yürü, dendi. Birbiri arkasından gelen birbirine zıt emirler Tatyos'un kafasını iyice karıştırmıştı. Kapı aralığında öylece dinliyor, gitmesi mi yoksa kalması mı gerektiğini düşünüyordu. Yürüsene şapşal. Hancının arkası sıra avluya çıktı. Notaras topal bacağından ve paytak şişmanlığından beklenmedik bir hızla bahçe duvarını geçmiş, yanında Tatyos'u bulamayınca da bas bas bağırmaya başlamıştı. Koş dendi rezil, koş keşişin eteğini tut dendi, eşek yuvarlan dendi, neredesin Tatyos köpeği? Yaklaşmasını bekleyip bir tekme salladı. Tatyos ustasının tekmesinden kurtulmak için yokuş aşağı koştu. İstemeye istemeye keşişin elini öptü. Eşeğin yularına yapıştı. Ben ahıra çekerim peder. Keşiş esrarengiz bir tavırla Tatyos'u süzüyordu. Tatyos ise başını hep yerde tutuyor, papazın gözleriyle karşılaşmaktan korktuğundan yüzüne bakamıyordu. Görmeyeli iyice büyümüşsün Tatyos. Sen büyüyünce içindeki şeytanlar da büyümüştür. Babana çekersen ileride korkunç bir baş belası olacağından şüphem yok. Tatyos geriledi. Keşişi sevmemesinin sebeplerinden biri de buydu. Ne zaman karşılaşsalar kötü adam olacağından bahsederdi. Bir de içindeki şeytanlardan. Keşişe göre Tatyos'un içindeki şeytanlar her geçen gün biraz daha büyüyor. Bu yüzden Tatyos'un bedeni gelişemiyordu. Çünkü ağzından aşağı inen bütün nevale içindeki şeytanların karnını doyuruyordu. Bir ara şeytanları besleyip büyütmektense yemem daha iyi diye düşünüp 4 gün ağzına hiçbir şey koymamıştı. Bereket Notaras bunu fark etmiş de Tatyos'u ölümün eşiğinden geri çevirmişti. Dağ keşişinden korkuyordu ama ona hak vermemek elinden gelmiyordu. Yedikleri kendi midesine gitseydi yaşıtları gibi bir vücudu olurdu onun da. Oysa sıska bir şeydi. 16'sına bastığı halde 9 yaşında gösteriyordu. Üstelik yamrı kafası da fazlaca büyüktü. Herkesin ruhundaki şeytanları kovabildiğini söyleyen dağ keşişine yalvarsa, acaba kendi ruhundaki şeytanları da kovar mıydı? Bir yıl önceki gelişinde annesiyle babasının hikayesini anlatmış, hancının dedesi olduğunu da söylemişti. Seni bulduğumda anan ölmüş, baban gitmişti. Yapayalnızdın. Seni ecelin kollarına bırakmaya gönlüm el vermedi. Büyüyünce nasıl bir baş belası olacağını bile bile alıp dedene getirdim demişti. O günden beri hancının dedesi olduğunu biliyordu. Notarasın da hikayeyi bildiğine emindi. Buna rağmen aralarında dede torun ilişkisi yoktu. Daha çok usta çırak ilişkisi vardı. Belki bir gün biraz daha büyüdüğünde Notaras'la karşılıklı oturup bunları konuşurlardı. Ya da hiçbir zaman bu cesareti gösteremezdi. Vücut yapısından gelen karmaşık duygular bazı çıkışlarını önlüyor, ayrıca görüntüsündeki garipliğin sevilmesini engellediğini de düşünüyordu. Yamru yumru bir vücut yerine bir delikanlı vücuduna sahip olsaydı, Notaras'ın sevgisini kazanabilirdi belki. Belki o zaman dede torun olabilirlerdi. Göz ucuyla keşişi yokladı. Gerçekten haklı mıydı acaba? Söyledikleri doğru muydu? Gerçekten de içindeki şeytanlar mı büyümesini engelliyordu? Böyleyse dağ keşişi içindeki şeytanları kovabilir miydi? Öyle ya, şeytanın nerede olduğunu bildiğine göre nasıl kovulacağını da bilirdi. Bu defa soracaktı. Bu sefer yalvaracaktı. Aziz peder diye seslendi. Evet Tatyos, ne diyorduk bakalım? Ruhundaki şeytanlar daha da büyüdü diyorduk. Hem de semirdi. Onları vaktinde attık attık, atamadık mı bittin say. Adın kötü Tatyos, it Tatyos diye tellal olur. Doğduğuna yanarsın, ölesiye yanarsın. Selçuklu'nun cengaverleri çöker ensene, verirler sırtına ucu kurşunlu ve de çatallı manda gönünden kırbacı, veriştirirler. Bilirsin eşkıya kısmına, it kopuk milletine aman zaman tanımaz bunlar. O vakit görürsün ruhu şeytanlı olmak ne demektir. Böyle güdücük kalman da cabası zaten. Tatyos boynunu büküp iyice ufalandı. Ben de onu söyleyecektim peder. Kötü olmak istemiyorum. Güdük kalmak da istemiyorum. İçimdeki şeytanlardan kurtar beni. Keşiş belli belirsiz gülümserken boynunda ışıldayan gümüş hacı okşadı. İstemekle olsaydı Tatyos, oho kim ne istemez oğlum. Sabır lazım. Her işin bir zamanı vardır, bilir misin? Belki zamanı geldiğinde ruhuna girmiş şeytanların icabına bakabiliriz. Topal Notaras yokuşun başında sabırsızlanıyordu. Tatyos yukarı bakar gibi olunca eliyle gel işareti yaptı. Ama Tatyos ustasını görmüyordu. Keşişin söylediklerine dalgındı. Gerçekten ruhumu kurtaracak mısınız aziz peder? Keşiş gözlerinin bütün maviliğiyle gökyüzüne baktı. Değneğini de havaya dikti. Eliyle Tatyos'a sus işareti verdikten sonra bir zaman gökyüzünü dinledi. Tatyos sevinçle korku karışığı bir saygı içinde susuyordu. Galiba keşişin azizlerle konuştuğu sadece bir söylentiden ibaret değildi. İşte dudakları kımıldıyor, yüzü çeşitli şekiller alıyor, bazen memnunlukla açılırken bazen kederle buruşuyordu. Bir elini de kulağının arkasına atmış, besbelli gayipten gelen sesleri daha iyi duyabilmek için bunu yapmıştı. Hiç şüphesi yoktu artık. Derdine derman bulsa şu dağ keşişi bulurdu. Sesini duyunca dikkat kesildi. Bildirdiler Tatyos. Aziz Hristos Efendimiz müjdeyi bastırdı. Şeytanlardan kurtulabilirsin, bana inan. Tatyos can havliyle şaşkınlığını yenip atıldı. İnanıyorum ama nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Tatyos'u gözlerinin maviliğine gömdü, gülümsedi. Sen bilmiyorsan bilene güven, bana. Ne yapmam lazım efendim, söyleyiniz lütfen, ne yapmam lazım? Onu sevmediğini bile unutmuş, bütün ümidini ona bağlamıştı. Büyülenmiş gibiydi. Şunu yap dese hemen yapacaktı. Yeter ki şeytanların esaretinden kurtulsun. Aman efendim, aziz peder aman, ruhumu şeytanlardan temizleyin, ömür boyu köleniz olayım. Her istediğimi yapacak mısın? Hayır demek elinden gelmiyordu. Evet, her istediğinizi. Sırlı bir gülümseme keşişin dudaklarında gölgelendi. İyi Tatyos, çok iyi. Şimdilik eşeğimi ahıra çek, yeter. Ha, eğlen bakalım. Handa kimlerin bulunduğunu da söyle. Üç yabancı var aziz peder, az önce geldiler. İsmi kalabalık bir Senjan şövalyesi, şövalyenin at uşağı, bir de Mongol çudarı. Ustam pek sevmedi onları. Sevmedi ya, günlerdir hanımız boş olduğundan gelişlerine sevindi sayılır. Şimdi, dur bakalım, dur. Şu adı kalabalık Senjanlı, ince uzun ve zırhlı Mongol çudarının da bir gözü bantlı mı? İyi bildiniz, ince uzun ve zırhlı Mongol'un bir gözü bantlı. Çok bilmiş tavırda elini salladı. Tamam Tatyos, eşeğimi ahıra çek ve ona çok iyi bak. Günü gelince ruhunu esir eden şeytanları tepeleyeceğim, meraklanma. Tatyos'un peşinden yürüdü, dünyanın bütün günahlarını yüklenmiş de taşıyamıyormuş gibi ohlaya ıhlaya yokuşu çıktı. Topal Notaras'a elini öptürdükten sonra toprağa çöktü. Bil bakalım nereden gelmekteyiz diye sordu. Notaras düşünür gibi yaptı. Aslında hiçbir şey düşünmüyordu. Her gelişinde keşiş aynı soruyu sorar, hancı da hep aynı cevabı verirdi. İkisi de bile bile bu oyunu sürdürürlerdi. Ulu efendim isterse dünyanın öteki ucuna gider gelir. Aferin Notaras, dünyanın öteki ucundan gelmekte olduğumuzu biliverdin. Çin'den geliriz. Sint elinden geçerken korkunç bir fırtınaya tutulduk. Ebem kuşağı başımızın önünde durup bizi korumasaydı, yüzlerce kişiyle birlikte korkunç fırtınanın girdabına sürüklenip helak olurduk da ağlayanımız dahi bulunmazdı. Nedense her gelişinde bu fırtına masalını anlatırdı. Bazen ebem kuşağı onu korur, bazen güneşin anası sıcak elini bulutlara değdirip fırtınanın hızını keserdi. Notaras da inanıp inanmadığını düşünmeden hayletlenirdi. İsa Efendimiz korusun. Ya Notaras, işte böyle dostum. Ebem kuşağı şemsiye olmasaydı fukara keşişin bitmişti. Bu kadar mı diyeceksin? Koca dünya seyahatinde bu kadarla kurtulmak ne mümkün? Dahası var. Hint deryasında bindiğimiz gemiyi denizin yedi göbeğinde dolanan korkunç balık canavarı yuttu. Öylesine büyüktü ki Yunus peygamberi karnında taşıyan Yunus balığı bunun yanında yeni doğmuş yavru gibi kalır. Kolay mı belledin koskoca gemiyi, direği, yelkenliği, sereniyle bile yutmayı? Notaras öylesine ürktü ki elinde olmadan feryadı bastı. Aman aziz peder, senin gibi herkes amanlandı. Amanlandı ya, yedi başlı ejderha yılanında aman var, bizim balık canavarında aman yok. Birden her taraf kararmaz mı? Oysa az öncesi günlük güneşlikti. Anladık ki balık canavarının midesindeyiz. Midesi derya gibi mübareğin, eni boyu var bir abis gün denizinin yarısı kadar. Bu işe ne dersin notaras? Vay derim aziz peder. Keşiş eşeğin inadını kırmaya çalışan Tatyos'a dudak kenarıyla gülümsedikten sonra devam etti. Yolcular da aynen senin gibi. Vay aziz peder dediler. Göster dediler hünerini. Göster ki peder dediler tam vaktindir. Kurtar da bizi azizlerden olduğuna inanalım. Notaras yolcuları ağız dolusu ayıpladı. O kerteye gelene kadar inanmamışlar ha köpeoğulları. Keşiş elini kaldırıp hancıyı susturdu. Kötü deme notaras, kötü söz şeytanındır. Adına insanoğlu demişler. İnsanoğlunun bazı cinsi iki ayaklı şeytan demektir. Görmeyince inanmaz. Musa peygamber az biraz insanoğlunun yanından ayrılıp Tur Dağı'na çıktık da arkasında neler olmuştu bakalım. Notaras meraklıydı ya, keşişe biraz da korkusundan soruyordu. Aman kurban keşişim, ne olmuştu diyiver. Kavmi altınları eritip bir buzağı heykeli yaparaktan oracıkta din değiştirip puta tapmaya başlamamışlar mıydı? Hay akılsız topal, daha evvelinden anlatmamış mıyım bunları sana? Kendisine topal denmesine içerlerdi. Elinden gelse keşişe de söylemeyecekti ya, elinden gelmiyordu. Kafasını kızdırırsa Kaf Dağı'nın tepesindeki yedi başlı yılan ejderhasını çıkarıp kuşça aklımda tutamamışım işte diye boyun büktü. Bir daha anlatıver kurban olduğum. Dedim bile altın buzağıya tapmaya başlamışlar diye. Bugün aklın fırlak senin. Hele de bakalım akılcığın nerelerde yuvarlanır? Başkasının ağzından sır almakla övünen notaras şu cizvit papazına dayanamıyor, sorularını cevapsız bırakamıyor, en kötüsü yalan söyleyemiyordu. Handa bir Senjanlı, at uşağı ve Mongol çudarı var. İçeride başkalarını bekliyorlar. Sen de bir iş çıkar mı diye meraklanmakta olduğundan sözlerim bir kulağından girip bir kulağından çıkıyor, öyle mi? Öyle kurban keşişim, malum oldu, balık canavarına gelsek mi? Biraz merak etmiyor değildi ama daha çok merak etmiş görünüyordu. Bir masalı dinleyen çocuklardan farksızdı. Gelelim bakalım dedi keşiş. Biz yüreği pak keşişlerin niyeti halis olur. Niyet tuttum ve dahi emrettim balık canavarına. Arsız canavar hay dedim. Bizi yavru balık belleme. Bugüne bugün içinde 50 yolcusu ve Hint cevizi yüküyle koca bir gemiyiz. Salıver gitsin bakalım dedim. Balık canavarının karnından konuşur gibi ses boğuk geliyordu. Daha fenası bazı kelimeleri söylerken dudakları hiç kıpırdamıyordu. Notaras'ın emin olduğu bir şey vardı ki bu ses insan sesi değildi. Cizvit papazının alışılmış sesi hiç değildi. Esah'tan balık canavarının karnından mı konuşuyor kurban olduğum diye düşünmekten kendini alamadı. Papazın balığın karnından değil de kendi karnından konuşmak gibi bir mahareti olduğunu bilemezdi. Şimdiye kadar da hiç görmemişti. Bu boğuk sesi hiç duymamıştı. Ermişlere büsbütün karıştığına hükmetti. Korktu, korkunca da ilgisi arttı. Sonra diye sordu. Hancının ilgilenir görünmekten vazgeçip gerçekten ilgilenmeye başlaması daha keşişini gülümsetti. Sonrası balık emrin karşısında direnemedi. Baş üstüneyi çekip kustu. Denizin üstünü lök gibi katran kapladı. Mübarek bizi kusmak için içinde ne var ne yok çıkarmıştı. Can havliyle öylesine üfürdü ki zavallıcık dünyayı zelzele tuttu. Dün öğle üstü müydü diye atıldı notaras. Hancının yüz ifadesinden dün öğle üstü bir şeyler olduğunu kestiren cizvit papazı başını salladı. Ya tam tamına öğle üstüydü. Notaras bitkindi. Koyu bir korkudan sonraki bitkinliğe gömülüydü. Cizvit papazının bir günde şu kadar aylık yolu aşıp gelişine şaşacağına dün öğle üstü olanları yaşıyordu. Önce ocaktaki kazanın yalpasına işkillenmiş fakat Tatyos'un salladığını sanmıştı. Kötü Tatyos sallama diye çıkışmıştı. Fakat Tatyos mutfakta değildi. Ayrıca kendisi de sallanmaya başlamıştı. Can havliyle amanın zorlu zelzele olmakta diye bağırmasıyla dışarı fırlamıştı. Meğer ki balık canavarının üfürmesiydi. Hay kurban olduğum keşişim, Hint deryasında üfüttürdüğüm balık canavarının soluğu Caber civarını zelzeleye boğuyorsa vay halimize. Vay ki bu keşiş başkaca keşiştir. Bir yaman keşiştir ki keşiş olmak bu kadardır. Şimdiye kadarını bilememiş, kötü şeytana uyup alaya bile almışız. Amanın bari bundan sonra kusur etmemeye bak, akılsız notaras. Keşiş bir daha kızarsa zelzele tutuğu olup hanımla birlikte dünya başına çöktü belli. Keşişin ellerine uzandı, öptü. Fakirhanemize şeref bahşettiniz ulu efendim, buyurmaz mısınız? Cizvit papazı hiç nazlanmadan kalktı. İçin için gülüyor, en sonunda notarası da inandırdığını düşünüp memnun oluyordu. Buyuralım dedi, lakin yol yorgunuyuz, fırtına ve dahi balık canavarı vurgunuyuz. Şöyle iyi bir oda uydurabilir, karnımızı da doyurabilirsek, kötü ruhların hadlerine mi düşmüş bu semte uğrasınlar? Topunu sürer, geldikleri yere göndeririz, İsa Efendimizin yardımıyla. Sayenizde efendim, diye kekeledi notaras. Sayenizde huzur içindeyiz. Zelzele bile zarar vermedi yıkık hanımıza, savuştu gitti. Çünkü mutfak sallanmaya durduk da aklımıza düştün. Medet dağ keşişim diye ünledik, sallantı geçti. Geçer elbet, biz nereden çağrılsak duyar ve sevdiklerimizin imdadına hemen koşarız. Zelzelenin az biraz sürmesi, balık canavarıyla meşgul bulunuşumuz yüzünden, yoksa şıp keserdik. Hancı içeridekileri unutmuştu çoktan. Moğol'un kötü sırıtığına çarpılınca yampirilendi. Hele de mutfaktan gelen yanık kokusuna kahırlandı. Besbelli kazanın dibi tutmuştu. Bu hesapça Senjan senyörünün yahnisi berbat olmuş demekti. Bir beğenmezse tencereyi kafasına giydirirdi. Eyvahlar olsun. Korktu ya, keşişin emin duruşunu görünce rahatlar gibi oldu. O yanında bulunduğu sıralar kötülüğe kimsenin gücü yetmezdi. Zelzeleye, balık canavarına ve fırtınaya hükmeden koskoca bir aziz, bir Senjan şövalyesiyle Mongol'u sindiremez olur muydu? Merdivenlere doğruldu, Cizvit papazını odasına çıkardı, eyvana döndüğünde yabancı biriyle daha karşılaştı. Yapkunun son cümlesini de iyice duydu. Salgur Noyan az sonra burada olur, hep birlikte Tepir Bey'e gideriz. Hancıyı fark edince lafı değiştirdi. Sesinin bütün hıncıyla sordu. Nerede kaldı etmeğimiz? Geliyor dedi hancı. Mutfağa girdi. Yahni kararmıştı. Mutfağa sis basmıştı. Kazanın içine su koydu. Tahta kaşıkla karıştırırken bir yahni daha yapacak değilim ya diye mırıldandı. Zıkkımın pekini yesinler. 13. ayrımın sonu, sayfa 203.